Ayrım 16 ve 34. gece olunca yeniden söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, kaptan Ali Nur'a barış kenti Bağdat'a deyince Ali Nur da bekleyin biz de geliyoruz demiş ve kendisini Enis-ü Celis izlediği halde geminin güvertesine çıkmış, gemide hemen tüm yelkenlerini açarak büyük beyaz bir kuş gibi deryaya kanat açmış, şairin dediği gibi. Şu gemiye bak, görünüşü seni baştan çıkarır. Telaşlı rüzgar onun rakibidir ve tezlik yarışında başka galip tanımaz. Yüksek maviliklerden kanadını yaymış denize dalan ve dengesini sağlayan bir kuş gibidir. Ve gemi uygun bir rüzgarla tüm yolcularını taşıyarak yola koyulmuş. Ali Nur ile Enis-ü Celis'in başına gelenler bunlar. Ali Nur'u yakalamak üzere sultanın gönderdiği 40 muhafıza gelince Ali Nur'un evine gelmişler, onu dört bir yandan kuşatmış, kapıları kırıp içeriye girmiş ve her bir yanı inceden inceye araştırmışlar. Ama hiç kimseyi bulup yakalayamamışlar. Bunun üzerine evi çılgınca tahrip etmiş ve dönüp sultana semeresiz araştırmalarını bildirmişler. Sultan da onları her yerde arayın, tüm kenti tarayın emrini vermiş. Ve tam o sırada Vezir İbni Saviçka gelince sultan onu teselli etmiş, bir hilat hediye ederek hiç kimse değil ben senin öcünü alacağım sana söz veriyorum demiş. Vezir de ona uzun bir ömür ve mutluluğun huzurunu dilemiş. Sonra sultan halk tellallarına şu bildiriyi yaymalarını emretmiş. Ey ahali, eğer içinizden biri rahmetli Vezir İbni Hakan'ın oğlu Ali Nur'a rastlarsa onu yakalasın ve sultanın huzuruna getirsin. Mükafat olarak güzel bir hilat ile 1000 dinar verilecek. Lakin kim onu görür de gizlerse ibret oluşturacak bir ceza çekecek. Ama tüm araştırmalara karşın hiç kimse Ali Nur'a ne olduğunu bilememiş. Ali Nur ile Enis-ü Celis'in ne olduğuna gelince sapasağlam Bağdat'a ulaşmışlar ve kaptan onlara işte burası tatlılık yuvası Bağdat şehridir. Kış kıyametin sertliğini hiç tanımayan, gül ağaçlarının gölgesinde, çiçekler arasında şırıldayarak akan sularının sesinde baharın ılıklığını satan mutlu bir kenttir burası demiş. Ali Nur kaptana yolculukları boyunca kendilerine gösterdiği iyi davranıştan ötürü teşekkür etmiş ve ona kendisi ve Enis-ü Celis'in yolculuk masrafı olarak 5 altın dinar vermiş. Sonra gemiyi terk edip ardında Enis-ü Celis olduğu halde Bağdat'ın içine girmiş. Talih Ali Nur'un herkesin gittiği bir yol yerine Bağdat'ı çevreleyen bahçelere doğru giden bir başka yolu izlemesini istemiş. Yöresi yüksek duvarlarla çevrili bir bahçeye ulaşıncaya kadar yürümüşler. Bu bahçenin giriş yeri iyice süpürülmüş, sulanmış ve iki yanına oymalı birer sıra konulmuş imiş. Çok güzel olan kapısı kapalı imiş ama yukarısında her renkten güzel lambalar varmış. Kapının ötesinde de suları berrak bir havuz bulunuyormuş. İçeriden bu kapıya ulaşan yola gelince iki yanında üzerine güneşte dalgalanan işlemeli şahane bayraklar çekilmiş direklerle donatılmış imiş. Bunu gören Ali Nur Enis-ü Celis'e "Vallahi burası çok güzel bir yer." demiş. O da "Öyleyse burada şu sıraların üstünde 1 saat kadar dinlenelim." diye yanıt vermiş. Ellerini ve yüzlerini havuzun taze suyuyla yıkadıktan sonra büyük sıralardan birinin üzerine çıkmışlar ve esen tatlı rüzgarda temiz havayı içlerine çekerek dinlenmeye koyulmuşlar. Hava öylesine tatlı, rüzgar öylesine hafiften esiyormuş ki çok geçmeden yüzlerini örtüp uyuyakalmışlar. Oysa kapısında uyuyakaldıkları bu bahçe zevkler bahçesi diye anılırmış ve bu bahçenin ortasında harikalar sarayı diye anılan bir saray da varmış. Bahçenin ve sarayın sahibi Halife Harun Reşit imiş. Halife göğsünün sıkıştığını hissedince ferahlamak, eğlenmek ve kaygılarını unutmak için bu bahçeye ve bu saraya gelirmiş. Bu saray bütünüyle 80 pencerenin açıldığı büyük bir salondan oluşmuş imiş. Her pencerede parlak birer lamba asılıymış ve salonun ortasında som altından yapılmış bir avize varmış ki güneşten de fazla parlarmış. Bu salon ancak halife oraya geldiği zaman açılırmış ve o zaman tüm lambalar ve büyük avize yakılır, tüm pencereler açılır ve halife ipek ve altın işlemeli kadifeden büyük divana oturur, şarkıcılarına şarkı söylemelerini, rakkaselerine raks etmelerini ve çalgıcılarına musikileriyle onu mest etmelerini emredermiş. Ama sesini en çok işitmek istediği kimse şarkıcı ve şair ünlü İshak imiş. Onun şarkıları ve doğaçtan söylemeleri tüm dünyada ünlenmiş imiş. Ve böylece gecelerin sakinliği ve bahçenin çiçeklerinden saçılan kokuyla dolu havasının tatlı ılıklığı ortasında halifenin göğsü ferahlarmış. Halifenin bu bahçenin ve bu sarayın bakıcısı olarak seçtiği adam Şeyh İbrahim olarak anılan iyi yürekli yaşlı birisiymiş. Gece gündüz uyanık bir denetimle densiz ziyaretçilerin özellikle kadın ve çocukların bahçeye girip zarar vermelerini veya çiçek ve meyve çalmalarını önlermiş. O akşam da bahçenin yöresini ağır ağır dolaşarak denetlerken dışa açılan büyük kapıya gelmiş ve orada büyük sıranın üstünde aynı örtüye bürünmüş iki kişinin yatmakta olduğunu görmüş. Buna çok kızmış ve "Nasıl oluyor bu? Halife Hazretlerinin bana Şeyh İbrahim'e tanıdığı, kim olursa olsun bu saraya yaklaşanları cezalandırma yetkisini hiçe sayan, onun kesin emirlerine karşı çıkan iki gözü pek kişi. Halifenin adamlarının dinlenmesi için konulan bu sıralarda tünemenin neye mal olacağını onlara birazdan tattırayım bari," demiş. Ve Şeyh İbrahim bir ağaçtan esnek bir dal kopararak uykuculara yaklaşmış ve dalı sallayarak onlara hatırı sayılır bir ders vermek üzereyken birdenbire "Ey İbrahim, sen ne yapıyorsun? Tanımadığın ve belki de yabancı ya da Allah'ın garibi dilenciler olup talihin bu yakalara sürüklediği kimseleri böylesine dövmek sana yakışır mı? Hele bir kez yüzlerini gör bakalım," demiş. Ve Şeyh İbrahim gençlerin yüzlerini örten örtüyü kaldırmış ve uyurken yanakları birbirine dokunan, belki bahçesindeki bütün çiçeklerden de güzel bu iki harika yüzü görünce adeta büyülenmiş. Ve kendi kendine "Ne yapıyordum ben? Ne yapıyordun sen ey iki gözü kör İbrahim? Asıl haksız hiddetinden dolayı cezalandırmak için seni dövmeli," demiş. Sonra da uyuyanların yüzlerini yeniden örtmüş ve ayak uçlarına oturmuş ve birdenbire ani bir şekilde kanının ısındığı Ali Nur'un ayaklarını ovuşturmaya başlamış. Ve Ali Nur ayaklarını ovuşturan ellerin dokunuşunu duyarak uyanmakta gecikmemiş ve ayaklarını ovuşturanın saygın bir ihtiyar olduğunu görmüş ve onun tarafından böyle bir davranışta bulunulmasından utanmış ve hemen ayaklarını geri çekmiş. Hemen kalkıp uygun bir tavır takınarak şeyhin elini yakalayıp dudaklarına götürmüş. Sonra da alnına koymuş. Bunun üzerine Şeyh İbrahim ona "Evladım, siz ikiniz nereden geliyorsunuz?" diye sormuş. Ali Nur "Efendim, bizler yabancıyız," demiş ve bu sözleri söyler söylemez gözlerinden yaşlar boşalmış. Şeyh İbrahim de ona "Çocuğum, ben Tanrı'nın barış ve duası üzerine olası peygamberimize vahyolunan ve kutsal kitabın birçok yerlerinden görülen gurbette bulunanlara konukseverlik gösterin, onları samimi ve iyi yürekle karşılayın şeklindeki sözlerini unutanlardan değilim. Bundan dolayı benimle birlikte gelin çocuklarım. Sizi bahçemde ve sarayımda gezdireyim, böylece dertlerinizi unutur, gönlünüzü ferahlatırsınız," demiş. Bunun üzerine Ali Nur ona "Efendim, bu bahçe kimindir?" diye sormuş. Şeyh İbrahim de onu korkutmamak için biraz da kendisini onurlandırmak maksadıyla "Bu bahçe ve bu saray benimdir, bana da miras yoluyla ailemden kaldı," yanıtını vermiş. Bunun üzerine Ali Nur ve Enes Üccelis ayağa kalkmışlar ve Şeyh İbrahim'in ardından bahçenin kapısından içeri girmişler. Ali Nur Basra'da birçok bahçe görmüş imiş ama böylesini görmek değil, düşlemesi bile olası değilmiş. Büyük kapı en iyi etkiyi yaratacak yan yana dizilmiş kemerlerle donatılmış imiş. Bunların üzeri şahane üzüm salkımlarının ağırlığıyla sarktığı asmalarla kaplıymış ve bunların bazıları yakut gibi kırmızı, bazıları abanoz gibi siyahmış. Girdikleri yolu olgun meyvelerinin ağırlığıyla dallara eğilmiş meyve ağaçları gölgeliyormuş. Dallarda kuşlar havai namelerden oluşmuş kendi dillerinde cıvıldaşıyormuş. Bülbül ötüşünü dalgalandırıyor, kumru aşktan şikayet eden dem çekişlerini, ardıç kuşu insansı bir edayla çaldığı ıslığını, boynu gerdanlıklı güvercin de sanki şarapla başı dönmüşçesine ortaya koyduğu ötüşlerini tekrarlayıp duruyormuş. Orada her meyve ağacı en iyi iki cinsiyle temsil olunuyor. Acı çekirdekli kayısı olduğu gibi tatlı çekirdekli kayısı da bulunuyor. Hatta Horasan kayısıları da görülüyormuş. Güzel dudak renginde erikler, baş döndürücü sarı erikler ile görünüşe hayranlık uyandıran kırmızı incirler, beyaz incirler ve yeşil incirler varmış. Çiçeklere gelince inciler ve mercanlara benziyorlarmış. Güller en güzel yanaklardan daha güzelmiş. Menekşeler yanmış kükürt alevi gibi koyu renkliymiş. Ortalıkta beyaz mersin çiçekleri, şebboylar, karanfiller, lavanta çiçekleri, gelincik çiçekleri görülüyormuş. Taç yaprakları bulutların gözyaşlarıyla parlıyor, papatyalar tüm dişlerini göstererek nergislere gülüyor, nergisler de güllere derin siyah gözlerle bakıyormuş. Yuvarlak ağaç kavunu kulpsuz boyunsuz kupalara benziyormuş. Limonlar yuvarlak altın toplar gibi sarkıyormuş. Tüm toprak rengarenk çiçeklerin binlercesinden oluşmuş, çiçekli bir halıyla kaplanmış gibiymiş. Çünkü bahar saltanat sürüyormuş. Çünkü gür ırmaklar kabarmış ve kaynaklar fokurduyor ve kuşlar birbirine sesleniyor ve birbirlerini dinliyorlarmış. Çünkü Meltem bir ney gibi ses veriyor, sabah rüzgarı ona tatlı tatlı yanıt veriyor ve hava sevince boğulmuş olarak çınlıyormuş. İşte Ali Nur ve Enisüccelis, Şeyh İbrahim ile birlikte bu durumdaki zevkler bahçesine girmişler. Bu sırada Şeyh İbrahim hiçbir şeyi yarım bırakmak istemediğinden onları Harikalar Sarayı'na girmeye çağırmış. Kapıyı onlara açmış ve onlar da içeri girmişler. Ali Nur ve Enisüccelis'in bu görülmedik güzellikteki salonun şaşasıyla ve içindeki olağanüstü şaşkınlık yaratan ve hoşa gidici eşyanın varlığıyla gözleri kamaşmış ve bu eşsiz güzelliği uzun uzun seyredip hayran olmuşlar. Sonra bütün bu şaşadan kamaşmış gözlerini dinlendirmek için gidip bahçeye bakan bir pencerenin kenarına oturmuşlar. Ve Ali Nur, ay ışığının aydınlattığı ağaçlar karşısında geçmiş dertlerini düşünmeye başlamış ve Enisüccelis'e, "Ey sevgilim, gerçekte bu yer benim için sihirle dolu. Bana ne kadar çok şey hatırlatıyor ve ruhuma barış sunuyor. Beni yiyip bitiren ateşi söndürüyor. Yoldaşım hüznü uzaklaştırıyor." demiş. Bu ziyaret dolayısıyla Şeyh İbrahim onlara yiyecek şeyler çıkarmış. İyice karınlarını doyurmuşlar ve sonra ellerini yıkamış ve yeniden pencereye yaslanıp güzel meyvelerle donanmış ağaçlara bakmışlar. Bir süre geçtikten sonra Ali Nur Şeyh İbrahim'e dönüp ona, "Ey Şeyh İbrahim, bize içirecek bir şeylerin yok mu? Zira bana öyle geliyor ki yemek yedikten sonra bir şeyler içmek adettendir." demiş. Bunun üzerine Şeyh İbrahim onlara içi tatlı ve temiz suyla dolu porselen bir sürahi getirmiş. Fakat Ali Nur ona, "Bu getirdiğin nedir? Benim istediğim içki bu değildir." demiş. O da, "Yoksa sen şarap mı istiyorsun?" diye sorunca Ali Nur, "Tabii ya, iyi bildin." demiş. Şeyh İbrahim yeniden sözü alarak, "Allah beni ondan ırak tutsun ve korusun. 13 yıldır içkiden elimi ayağımı çektim. Zira Tanrı'nın barışı ve duası üzerine olası peygamber hangi mayalanmış içki olursa olsun içeni, imal edeni ve satanı lanetlemiştir." demiş. Bunun üzerine Ali Nur ona, "Ey şeyh, izin ver de sana bir iki çift söz edeyim." demiş. O da, "Söyle bakalım." deyince, "Sana ne şarap içici, ne yapıcı, ne taşıyıcı olmadan istediğim şeyi yapmanın yolunu gösterirsem kitabın kavlince suçlu ya da lanetlenmiş olur musun?" diye sormuş. O da, "Sanırım ki hayır." diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Ali Nur yeniden söze başlayıp, "Öyleyse şu iki dinar ve iki dirheme al, şu eşeğe bin. Dükkanın dip tarafında her zaman şarap da bulunduran gül ve çiçek suyu damıtan tacirlerden birinin kapısında dur. Kapı önünden geçen ilk yolcuyu durdur. Ona biraz para vererek içki satın almasını söyle. İçki parası iki dinar tutar. İki dirhemi de ona bahşiş olarak ver. Yine bu kimse iki testi şarabı eşeğe yüklesin. Şarabı eşek taşıyacağına, yoldan geçen kişi satın alacağına ve biz içeceğimize göre bu işe senin bir katılımın olmuyor. Böylece ne içici, ne yapıcı, ne de taşıyıcı oluyorsun. Ve de kitabın kutsal yasasına aykırı davranmış olmaktan korkman gerekmiyor." demiş. Bu sözleri duyan şeyh kahkahalarla gülmeye başlamış ve Ali Nur'a, "Vallahi ben ömrümde senin kadar nazik, zeki ve de sevimli kimse görmedim." demiş. Ali Nur da, "Vallahi biz ikimiz de sana çok minnettarız ey Şeyh İbrahim. Ama kesinlikle senden bu ricamızdan başka bir hizmet beklemiyoruz." demiş. Bunun üzerine o ana kadar sarayda her türden içkinin bulunduğunu açıklamak istemeyen Şeyh İbrahim, Ali Nur'a, "Dostum, işte sana kilerimin ve şarap mahzenlerimin anahtarları. Burası sarayıma geldiğinde varlığıyla beni onurlandıran Emir-ül Mümin'in emrine amade olmak üzere her zaman doludur. İçeri girer ve oradan hoşuna giden her şeyi alabilirsin." demiş. Bunun üzerine Ali Nur mahzene girmiş ve gördüğü şeyler onu şaşkınlığa düşürmüş. Tüm duvarlar boyunca raflar dolusu som altından, gümüşten ve kristalden sürahiler düzenli biçimde sıralanmış ve bu sürahilerin üzerine her türlü değerli taşlar kakılmış bulunuyormuş. Ali Nur karar vererek istediğini seçmiş ve büyük salona geri dönmüş. Değerli sürahileri halının üstüne koymuş, Enis Üççelis'in yanına oturmuş ve altın yaldızlı şahane cam bardaklara şarap doldurmuş. Ve Enis Üççelis ile birlikte bu saraydaki her şeyi hayranlıkla seyrederek içmeye başlamış. Biraz sonra Şeyh İbrahim yanlarına yaklaşarak onlara kokulu çiçekler sunmuş, sonra bir erkek karısıyla otururken adet olduğu üzere yanlarından ayrılarak uzakta bir yere çekilmiş. Onlar da baş başa kalarak şarap onları tüm etkisi altına alıncaya kadar birlikte içmiş durmuşlar. O vakit yanakları renklenmiş, gözleri gazellerinki gibi parlamış ve Enis Üççelis saçlarını çözmüş. Bunu görüp Şeyh İbrahim büyük bir hevese kapılmış ve kendi kendine, "Onlarla birlikte eğleneceğime neden böyle uzakta duruyorum? Böylesine bir şenliği bir daha ömrümce görebilecek miyim acaba? Öyle bir şenlik ki gökyüzünde iki aya benzetilebilecek bu iki güzel ve hayranlık uyandıran gencin bende uyandırdığı duygu kadar büyüleyici," demiş. Ve Şeyh İbrahim bulunduğu yerden kalkarak ilerleyip toplantı salonunun öteki ucuna oturmuş. Bunu gören Ali Nur ona, "Efendim, senden yaklaşıp bizimle oturmanı rica ediyorum," demiş. Şeyh İbrahim de kalkıp onların yanına oturmuş. Ali Nur da bir bardak almış, doldurup Şeyh İbrahim'e sunmuş ve ona, "Ey Şeyh, al bunu ve iç. Onda tüm tatları bulacaksın. Çünkü zevk bardağın dibindedir," demiş. Ama Şeyh İbrahim, "Allah göstermesin, delikanlı, ben 13 yıldır ağzıma içki koymadım. Bu süre içinde iki kez de hac görevini yerine getirdim," diye yanıt vermiş. Ne yapıp yapıp Şeyh İbrahim'i sarhoş etmek isteyen Ali Nur da ikna yoluyla maksadına erişemeyeceğini anlayınca daha fazla ısrar etmemiş, dolu bardağı kendisi içmiş, doldurup yeniden içmiş ve birkaç dakika sonra bir sarhoşun tüm davranışlarını taklit ederek sonunda kendini yere atmış uyuyor gibi yapmış. Bunun üzerine Enis Üççelis çaresiz kalmış gibi üzgün ve karmaşık bir bakışla Şeyh İbrahim'e bakmış ve ona, "Ey Şeyh İbrahim, bak şu adamın bana yaptığını gördün mü?" demiş. O da, "Bu ne perişanlık böyle, ama böyle davranması için bir neden var mı?" diye konuşmuş. Kadın, "Bu ilk kez olmuyor ki, her zaman böyle yapıyor. Hep böyle içiyor da içiyor, sonra da sarhoşlanıp sızıyor. Ve beni birlikte içecek dosttan mahrum ediyor, yapayalnız bırakıyor. Kimse benim ile kadeh arkadaşlığı yapmayınca artık içmekten zevk almaz oluyor, beni dinleyecek kimse olmayınca şarkı söyleme arzusu bile duymuyorum," demiş. Bunun üzerine bu ateşli bakışların ve bu büyüleyici sesin etkisinde kalan Şeyh İbrahim, tüm adalelerinin titrediğini duyumsayarak ona, "Gerçekten böyle içki içmenin hiçbir neşesi olmaz," demiş. Bunu duyan Enis Üççelis de bir bardak şarap doldurmuş, baygın gözlerle bakarak bunu Şeyh İbrahim'e uzatıp, "Hatırım için şu bardağı al ve beni sevindirmek istiyorsan iç. Sana minnettar olurum," demiş. Bunun üzerine Şeyh İbrahim bardağı onun elinden almış ve şarabı içmiş. Enis Üççelis de ikinci kez doldurmuş, onu da içmiş. Sonra da üçüncü kez doldurmuş ve ona, "Oh değerli efendim, bunu da iç. Başka ısrar etmeyeceğim," demiş. Ancak Şeyh, "Vallahi artık içecek halim kalmadı. İçtiğim bana yeter de artar bile," demiş. Ama kadın o kadar ısrar etmiş, ona doğru eğilerek, "Vallahi bunu mutlaka içmelisin," diyerek öyle incelikle yalvarmış ki, Şeyh bardağı alıp dudaklarına götürmüş, ama tam o sırada Ali Nur bir kahkaha kopararak ansızın yerinden kalkıp oturmuş. Ama anlatısının tam burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve öyküsünün devamını ertesi gün anlatmak üzere ansızın susmuş ve...